Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir Hayrola programında tekrar beraberiz. Mehmet abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Haftanız nasıl geçti Mehmet abicim?
İyiyiz, hamdolsun. Bahar geldi demiştik ama soğuklar devam ediyor. Daha da soğuklaştı.
Evet, soğuklaştı evet.
Yani böyle bir bahar gelecek şeyiyle, saikiyle hareket ederken daha zemheri bir kış geldi.
Evet.
Mart'ın sonu bahar derken.
Nisan yağmurları gerçi güzeldir derler. Şifalıdır derler.
Evet.
Yağmur serapa şifadır ama işte tabii Nisan yağmurunun biraz daha farklı bir bileşeni olduğu söyleniyor.
Doğru, Nisan yağmuru. Hadis-i Şerif'te de mi var o? Böyle biriktirip içerler falan.
Onu söylerler ama tabii ben çok o konuda bilgi sahibi değilim.
Ama bak bu şehirlerde falan çok hava kirliliği fazla olduğu için o yağmur düşene kadar da su kirleniyor. Çok sağlıklı olmayabilir o suyu içmek.
Olmayabilir, evet. Evet. Mehmet abi, çevreden girdik. Yağmur, evet. Havalar serinleşti dedik. Bu ara birkaç defa basına yansıdı hayvan ölümleri diye. Önce Ankara'da, Batıkent'te 7-8 tane köpeği öldürdüler. Sonra bulundu o insanlar. Böyle hayvanlara yönelik bir ciddi şey var. Genelde de bu sosyal medya mecralarında bir hayvanın veya işte hayvan deyince de sanki böyle bir farklı şey anlaşılıyor gibi.
Mahluk diyelim.
Bir mahlukun böyle.
Kime mahluk diyorsun? Öldürene mi diyorsun?
Yok. Hani biraz iç acıtan görüntülerinin paylaşılıp böyle bir vicdan ortamı oluşturuluyor, evet. Böyle ilginç bir şekilde. Diğer taraftan da bunun zaten belli mahfiller tarafından özellikle politik amaçlarla körüklendiğini de biliyoruz. Yani evet. Sonuçta işte efendim bu kadar insan hakları ihlaline ses çıkarmayanlar hayvanlarla ilgili en ufak bir mevzu olunca avazı göklere salıyorlar yani. Burada bir çelişki var sanki.
Var abi. Bu çelişkiler dünyası. Tabii biraz yine bir şuura bakıyor herhalde, bir tarih şuuruna, bir hayata bakış şuuruna. Ben böyle söyleyince aklıma nedense hemen şey düştü. Bu Şam'da o tarihi camiler yanarken hiç umurunda olmayanlar, belki şu anda bile hiç onu dikkate alıp düşünmeyenlerin Notre-Dame'a ağlaması.
Evet.
Aynı şekilde insanlar ölürken vesaire yaparken o da kötü. Notre Dame'ın yanması da kötüdür. Köpeklerin öldürülmesi de kötüdür. Ama insan öldürülürken, cami yanarken ses çıkarmayanlar ona vaveyla ediyorlarsa bu daha da kötüdür. Yani sen şimdi sor bu köpekleri öldürene idam verilsin mi de, adam de ki idam verilsin. Ama işte diğer taraftan insan öldürene ya işte o idama karşıyım diyecektir. Burada başka bir şey var. Yoksa biz hayvan hakları o manasında bizim dinimiz bir defa buna karşı çıkıyor. Değil hayvana, yeşil ota basamazsın. Değil
evet,
mi?
Evet, evet.
Biz böyle inanmış insanlarız.
Akan suyun yanında abdest alırken suyu israf edemezsin.
Fakat ya hala her bugün dahi şu anda boğulan insanlar, eziyet gören insanlar, ölümüne sınır geçmeye çalışan Suriyelilere oh olsun defolup gitsinler deyip de yani hayvanlara da bir eziyet yapıldığında bunu öne çıkarmak, her şeyin bir seviyesi var. En başa bu insanların canının kıymetini yazın, altına da biz imza atalım, hayvanı da yeşili de bitkiyi de hatta cansız eşyayı da koruyalım, hepsine varız. Ama derecelendirmeyi doğru yapın. Onun için insanlar biraz şaşırıyorlar yani.
Evet.
Evet.
Ya oradaki aslında bakış, çarpık bir bakış değil mi Mehmet abi? Sonuçta insan Suriyeliler gitsin diye böyle bas bas bağıracaksın.
Suriyelilere yemek vermeyin diyeceksin.
Öbür tarafta diyelim karetta kaplumbağalar için ağlayacaksın.
Ağıt yakacaksın.
Yani ağıt yakacaksın. Böyle bir, bu tam bir aslında o çarpıklık aslında bir tür hani belki bunu konuşmak lazım. İşte varlık hiyerarşisini doğru ele almamaktan mı kaynaklanıyor? Yoksa kendisine ait duruşu insanı nerede gördüğüne dair o bakışı ayarlayamamaktan mı kaynaklanıyor? Yani bu noktada bir ciddi bir şey var yani orada bir...
Hocam ben şunu düşünüyorum. Biz önümüze getirilen ve gösterilen şeylerle hareket etmemeliyiz.
Evet.
Aslında görmediklerimizle imtihanımızdır daha fazla. Çünkü gözümüze sokulanlar zaten hep de iyi niyetli olmayabilir. Yani biz bu memlekette bu köpekleri senelerdir öldürürler. Bu internet çıktığı için biz bundan haberdar oluyoruz. Değil mi?
Evet.
Hatta ben sana daha kötüsünü söyleyeyim. Hayırsız adada biliyorsunuz bunun hikayesini de anlattık.
Evet.
Köpekleri götürüp oraya bırakırlardı. Hatta bu Haliç'in temizlenmediği zaman Haliç'in üstünde kara parçaları oluşurdu. Orada da aynı hikaye geçerliydi. Köpekleri oraya atarlar. Köpekler birbirlerine yiye yiye ölürler yani. Böyle bir vahşetti. Şimdi mesela işte falanca yerde işte iki tane köpek şöyle olmuş. Bunu gözümüze soktukları için biz biliyoruz. Halbuki bunu söylemeden de bilmek lazımdı. Ötekini de insanlar ölürken gayet doğal bir şeymiş gibi bize sunuyorlar. Biz görmüyoruz bile. Ne gösterirlerse onu görüyoruz. Evet. Ben burada bize gösterilmeyen şeylerin de derdine düşülmesinin daha doğru olduğunu kendi içimde anlıyorum. Yani adam medyanın sahibi kimse ne veriyorsa ona göre hareket ediyorsun bu sefer değil
evet,
mi?
Evet.
Yani işte bu insanların yönlendirilmesi, algarayla oynanması ve kendi menfaatine doğru bir yere sevk edilmesi sıkıntısı her zamankinden daha fazladır. Yoksa hiçbir şekilde ne doğa kirlensin, ne hava kirlensin, ne su kirlensin, ne hayvanlara eziyet edilsin. Hepsine taraftarız kardeşim. Tıka basa et yiyip de ya hayvan kesilmesine karşıyım diyen insanlar bu konuda samimi değiller. Belki bir noktada ben vejeteryanım, et yemiyorum diyen daha samimi o manada. Ama o adama da bakıyorsun kadın kürkle geziyor. Evet. O da ayrı bir hikaye yani.
Evet.
Burada biraz daha bu işin vicdanlara işlemiş halden gelmesi lazım. Ha bir taraftan da şunu biliyoruz. Ta bir yerden geliyor adam dini farklı, memleketi farklı, şeyi farklı. İdlib'e ağıt yakıyor. Oraya bir şey yapmaya çalışıyor. Afrika'ya bir şey yapmaya çalışıyor. İşte bu vicdandır yani.
Evet evet. Rachel Corey vardır mesela Amerikalı.
Evet.
17 veya 19 yaşında bir genç kız. İşte İsrail buldozerleri altında oradaki işgalci topraklara karşı direndiği için ezildi.
Evet.
Ve hakikaten bu vicdan sahibi insanın o kendi yetiştiği ortam içerisinde böyle bir hayvan hakları aktivisti olması muhtemelen kendi devletinin de etrafındakilerin de daha çok işine gelecekti.
Evet, evet.
Şimdi onun demek ki farklı bir yetişme ortamı oldu. Evet. Farklı bir bakış açısı oldu. Dolayısıyla bizim belki oynanan büyük oyunu görmemiz lazım Mehmet abi.
Evet.
Yani senin hayvan aktivisti olmana, işte falanca yerdeki penguenlere, karetta kaplumbağalarına ağlamana kimse efendim şey yapmıyor. Hatta bu sempati bile topluyor olabilir tabii. Yani.
Belki bunu alkışlayan bir, insanlar. Doğru, bizim de eleştirmemiz gerekli. Belki vahşi bir şekilde öldürülen hayvanlar içimizi acıtıyor.
Evet.
Ama insan kadar değil.
Evet. İşte orada insanı öncelemenin maalesef bir takım filtreleri de oluşmuş. Şimdi Batı'da böyle bir hani kitlesel ölüm olsa bir terör saldırısı
oldu da
infial ile her an işte neredeyse her gün haberlerini aldığımız doğudaki ölümlerin yani ikisi arasındaki insan farkı zaten ortadaki dönen oyunu bize yeterince gösteriyor yani.
Veya oraya gitme hocam Yeni Zelanda'da cami baskınında teker teker bilgisayar oyunu gibi öldürülen insanların o Avrupa'da Paris'te öldürülenlerin ne kadarıyla bir ilgi gördüğünü
evet.
Bir tartışalım ya, yani bakalım aynen. Yani.
Evet evet. O açıdan da bir ortada bir tiyatro var Mehmet abi. O tiyatroyu görmek lazım.
Muhakkak. Ve bizdeki insanlar da yorum ları okumuştuk orada. Keşke bizim camilere de gelse bu adam diyenler oldu.
Evet. Evet.
Onu da görelim yani.
Evet. Şimdi tabii bu tiyatro içerisinde bir maskeli balo içerisinde Mehmet abi hayvanların ölümlerini öne çıkartıp böyle ağıt yakanların insanlara karşı özellikle ülkemizde hani 3,5 milyon diye hep söylenir bir Suriyeli vakasına karşı ortaya koydukları tepkiler bu son seçimlerden sonra bir takım belki organize hareketlere de dönüşebilir.
Evet.
İşte bir tane belediye adını vermeyelim. Orada artık biz Suriyelileri şehir dışına göndereceğiz dedikten sonra. Bu Amerika'da da böyle olmuştu. Trump'ın seçilmesinden sonra nefret suçları arttı İslam'a yönelik özellikle. Hmm. Bu yönetilenlerle yönetenler arasında ilginç bir şey var. Bağ var. Hani yönetilenler bir adamı seçiyorlar. O adamın sonra şeyleri bir takım beyanatları ya da ortaya koyacağını söylediği bir takım aksiyonları anında böyle yönetilenler tarafından hayata geçiriliyor. İşte o ilde takip eden günlerde belki nefret suçları arttı Suriyelilere karşı.
Evet.
Böyle bir tablo da tabii siyasetçilerin ve özellikle yetki sahibi insanların sorumlu konuşması gerektiğine dair bize bir şey veriyor. Bizim misafirperverliğimizi bu insanlara bu kadar zorluğa, bu kadar belki olumsuz şartlara rağmen ekmeğimizi paylaşmamızı, evimizi açmamızı, yüreğimizi açmamızı ve bunu da Anadolu gibi zaten böyle bir vasıfla
bu hamurla
var olmuş tabii. Evet. Bir coğrafyada yapmamızı efendim böyle bir sanki işte köpekler kadar kıymeti olmamasını insan anlayamıyor doğrusu. Evet. Yani oradaki 6 tane köpeği alıyorsunuz. Buradaki Suriyelilerin bu şekilde insanlık dışı bir muameleye maruz kalmalarını da alkışlıyorsunuz, evet, destekliyorsunuz yani.
O yeni bir el değiştiren bir belediyeydi değil,
evet,
mi o? O seçimi kazandı.
Ve Kur'an el basarak başladı.
Seçimi kazandığını zannediyor değil mi?
Evet.
Kaybetti. Evet.
Evet. İnsanın seçimini kaybetti.
Sonra anlayacak. Bu oy meselesi,
evet,
değil.
Evet.
Başka bir şey yani.
Evet.
Evet. Katedralin yanması da çok ilgimi çekti hocam.
Notre Dame.
Evet.
Şimdi orada tabii Mehmet abi bana bir arkadaşımız bir video gönderdi. Videoda çok acayip sübliminal mesajlar var. Bir tür böyle bu modern kapitalizmin ki Amerikan başkanlarında o anlamda böyle bir tür Deccal'in veya Antichrist diyorlar ya onlar. Hmm. Şeytanın bir tür şeyi gibi görüyorlar. Evet. Yardımcısı gibi. Ortaya çıkan çevre kirliliğinin işte efendim küresel ısınmanın bir takım insan türüne karşı yapılan operasyonların işte laboratuvarlarda orada burada gen çalışmalarının falan götüreceği müthiş bir karamsar tablo içerisinde bir İsa figürü görüyoruz. İsa figürünün arkasında da bu katedral var. İsa kanlı gözlerle böyle morarmış gözlerle ekrana bakarken arkasındaki Notre Dame katedrali yıkılmaya başlıyor. Tıpkı o yangındaki gibi.
Tamam, evvel çekilmiş.
Çok evvel çekilmiş. Hı. Yani bu da şeye benziyor. Hani bir tür daha önce yapılmıştı ya Trump'ın başkan olarak resmedildiği Simpsonlar çizgi filmi gibi. Şimdi böyle bu bir tarafından hani sanatçıların belki o noktada şeyini gösteriyor da olabilir.
Öngörüsünü.
Çünkü biz mesela yönetim biliminden biliyoruz. Hani bilimsel yönetime getirilen eleştirilerin yani insanı makine gibi gören o yaklaşımın bir Harvard profesörü tarafından işte insana önem vermek lazım. Sosyal bir varlıkmış insan işte gruplarda bulunuyormuş tarzındaki yaklaşıma gelinceye kadarki süreçte onun haberini veren Charlie Chaplin'in aslında Modern Zamanlar, evet, diye bir filmidir. Yani o filmde bir hiciv vardır.
Evet. Hatta yani, filmde değil bir dizidir o yani. Devamlı tekrar eden tek bir film değildir.
Bir filmi haline, evet, de getirildi sonra o.
Hep o Charlie Chaplin'in şeyleri oynar hocam yani.
Yok. Charlie Chaplin'in esas Modern Zamanlar diye çevirdiği bir film var abi. Uzun metrajlı bir film, evet, yani.
Orada makinaları insanları anlatıyor. Evet. Makinalaşmayı anlatıyor.
Şimdi makinalaşmanın daha doğrusu insana getirmiş olduğu o anomali diyorlar ona. Evet, anomali. Yani bir tür yabancılaşmayı ve sapkınlığı anlatıyor. Şimdi oradan sanatçılar daha önceden mi haber alıyorlar? Yani o öngörüleriyle bu tür bir şeyi önceden projeksiyonu yapabiliyorlar mı diye düşünüyorsunuz. ya da daha büyük bir okumayla belki bu hani şeytan ve hizbinin bir tür şeyi de olabilir. Yani böyle bir aynı anda bir taraftan Şam'da bir camide böyle bir şey oldu. Yangın çıktı zannediyorum. Evet. Bir taraftan da böyle bir Fransa'da böyle bir şey oldu. Bunlar belki bazı şeylerin işaretleri olabilir Mehmet abi.
Ben de aynı kanaatteyim ve o ilham dediğimiz şey sadece haktan gelmez ki ilham.
Evet.
Yuvesvisu diyor değil mi hocam? Evet, yani evet, şeytan da aynen. Adama ilham verir ve böyle bir şeyin doğmasına da yol açabilir zaten. Evet. Ben o şeyi ilk gördüğümde acaba neyin alametiydi? Çünkü hocam yani herhangi bir yerde bir yangın çok da önemli olmayabilir ama o Notre Dame Katedrali'nin yanması ki bu çok bir işarettir yani. Ciddi bir işarettir. Kader planında bir şeydir. Ve ben şöyle görüyorum dünya. Hani beyni de bir dengeden bahsediyorlar ya hocam. Evet. Beynin bir tarafına darbe aldığında öteki taraf da aynı darbeyle muhatap oluyor yani.
Evet.
Beyin kendini korumak için iki taraflı buradan darbe geldiğinde beyin aynı hızla öteki tarafa da vuruyor aslında. Ya bu katedralin yanmasının neyin tesiri, neredeki bir şeyden bahsederken dün gece bir haberde şunu gördüm. Notre Dame Katedrali'nin minyatürü aslında ilham bulduğu yer başka bir katedralmiş. Hmm. Başka bir kiliseymiş. Evet. Aynı o kilisenin formatının büyük halini Paris'e yapmışlar. O da bir 1600 senelik bir Bizans eseri bir kilise. Ve nerede biliyor musun hocam? İdlib'de.
Evet.
Yani onun küçük minyatürü ilham aldığı kilise bir büyük örneği Paris'te öteki de İdlib'de. Yani bunu aynen ona benzetiyorum ben bu etki tepki meselesinde dikkatimi çekti ve düşünüyordum yani hakikaten neyin bu alameti olabilir vesaire diye. Bu da önemli diye düşünüyorum. Yani nasıl ki biz hani Kudüs şehirler içinde bir şehirdir değil mi?
Evet.
Fakat Kudüs'ün hali bize dünyanın halini, ahvalini anlatır. Ayasofya'nın hali de bize bu mücadelenin halini anlatır diye hep burada konuştuk. Aslında Notre Dame'da bir çok bağımsız bir yer değildir. Bana göre bir işareti vardır. Oranın yanmasının da kader planında bir işareti vardır diye düşünüyorum.
Bunun yapılışı Mehmet abi 1100'lü yıllara gidiyor.
Evet, 1200, 1100, evet.
Evet ve 180 sene sürmüş yapılış. 180 senede yapılmış yani.
Müteahhitlermiş.
Bizdeki gibi müteahhitler yokmuş herhalde.
Geciktirmiş.
Evet, ihalelerde zannediyorum şey olmuş hep böyle. İptal edilmiş falan. Aslında ilk yanışları değil. Çok fazla yangınlara da maruz kalmış ama.
Bu kadar büyük herhalde değil
bunun
mi?
Bunun aslında katedrali meşhur kılan da Victor Hugo'nun kalemi aldığı Notre Dame
evet,
kamburu.
Evet.
Kamburu hep kamburu. Böyle bir şeydir yani. Bir
zangoç.
Evet. Hem filmlere konu olmuştur hem evet. De böyle dramalara meşhur konu olmuştur. Dolayısıyla meşhurluğu aslında Notre Dame'ı biz oradan biliyoruz yani.
Evet.
Notre Dame da kelime anlamıyla hanımefendi anlamına geliyor abi. Hazreti Meryem'i evet. Birazcık andıran bir şey. Bunun tabii bir kilise olarak temsili aslında çok şey. Bir hani simge olarak, sembol olarak ortaya. Yoksa içinin böyle hani ibadetlerle doluyor, taşıyor evet. Gibi bir şeyi yok, bir işlevi yok. Tamamen tarihsel bir simge
fakat
yani.
Fakat şöyle de bir işlevi var. Yani benzetmek gibi olmasın. Yani bizim mesela bizim nasıl ki sultan törenleri Eyüp'te yapılır.
Evet.
Orada şey değişir. Yönetim yeni gelen padişah orada kılıç kuşanır. Onlar da Fransa için öyle bir yerdir yani. Yönetimin alınıp verildiği taç giyme yerleridir oralar.
Evet.
O manada da öyle biraz siyasi boyutunu da düşünmek lazım bu tip.
Zaten yerleri. Muhtemelen kendilerine ait bir böyle milli sembol olarak da gördüğü için evet. Fransızlar 1 milyar euroyu aşan bir yardım hemen toplandı yani.
Hemen.
Birkaç gün içinde böyle çok o da ilginç yani.
Evet.
Fenerbahçe'de böyle bir şey mi yaksaydı Mehmet abi ya?
Ne ya, kulübü yaksın.
Yok, stadı yaksaydı belki. O
stadı yaktı ya bir sefer şampiyon olamayınca.
Fener şeydi, oldu derken. Yanan sandalyelerdi ya.
Yok sonraca çıktılar.
O zaman sandalyeleri değiştirdiler
şehri
zaten.
Şehri de yaktılar. Hatta ondan sonra meydana çıktı da orada FETÖ'cü şeylerin dahli olduğu görüldü ya hocam. Yani bir operasyondu ya o. Yani böyle bir şey ayyuka çıkarmak. Fenerbahçe taraftarını şeyin karşısına almak. Mevcut nizamın gibi bir hedefi vardı. Ve onlar da özellikle rol oynadılar yani şeylerde.
Evet.
Böyle bir düşman oluşturmak bakımından.
Fakat bu şey bana da ilginç geliyor Medha abi. Hani Notre Dame'dan geldik. Bağış bir anda toplandı diye. Fenerol kampanyası da ilginç böyle. Bir ilk gün şu kadar toplandı, bu kadar toplandı diye böyle haberler de yapıldı ama yani evet. Ben şöyle bir ironi var orada da. Yani Fenerbahçe nihayet ya tamam bundan sonra kulüp rahat edecek diye koçu başına getiriyor. Adamın ilk yaptığı iş filmendil açmak oldu.
Kampanya yapmak oldu. Tersiyle muamele. Evet.
Bu da çok ilginç yani.
Doğru. Hocam bir şey var ya bak. Böyle bir mesela Aziz Yıldırım şöyle veya böyle değil mi? Ama orada 20 sene belki 30 seneye yakın bir emek. Yani hayatını vermiş bir adam. Belki orada da bir tecelli var yani. Herkes gel gitsin kurtulsun dediğin anda gelip de tarihin en kötü dönemini yaşamak da bir tecellidir bana göre.
Evet.
Aynı şey Süleyman Seba'nın gitmesiyle de oldu Beşiktaş'a.
Evet.
Yani bir takım şeylere böyle çok da haksızlık yapmamak lazım diye düşünüyorum hocam. Nerede olursa olsun.
Evet. Mehmet abi birazdan devam edelim o zaman. Bir ara verelim.
Verelim.
İnşallah. Efendim hayrola birazdan devam edecek. Hayrola tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte her pazar tekrarı çarşamba olmak üzere gönlümüze gündeme düşenleri konuşmaya devam ediyoruz. Mehmet abi bu tam aslında bu akşam böyle bir tatilin de ortasına denk geliyor. Pazartesi kattı birileri, 23 Nisan da var.
Kim kattı?
Yani bilmiyoruz. Öyle bir şey yok. Biz
mesai
yapmıyoruz.
Yapıyoruz hocam. Yapıyoruz.
Siz pazartesi gideceksiniz mesaiye.
Tabii ki hemen mesai başındayız.
Maşallah Mehmet abi. Ama böyle katanlar oluyor canım 4 gün böyle.
Evet. Siz
bazen böyle yapıyorsunuz.
Yapmam ben.
Hiç yapmaz mısınız?
Ben eskiden hep böyle yapardım ama.
Şimdi
yapamıyorum.
Tabii yüksek makamlara gelince
makam
böyle olmaz.
Makam meselesi değil, sorumluluk meselesi.
Para meselesi.
Evet, sorumluluk böyle bir şey.
Sorumluluk var.
Gece, evet.
Evet, güzel. Dolayısıyla böyle bir yeni havalarının da aslında yavaş yavaş kapasitesinin
geçtiniz
arttığı zamanlar.
Geçtiniz mi siz yeni havalanından? Kullandınız mı hocam?
Kullanacağım Mehmet abi. Hmm. Birkaç gün içerisinde kullanacağım inşallah. Ama şey değil, henüz daha bir tecrübem yok yani.
Evet.
Fakat giden herkesin hayran olduğunu.
Bir izlenimlerinizi alalım.
Alalım inşallah. Bir dahakine konuşalım inşallah.
Fakat biraz herhalde geçen şeye yansıyan, basına yansıyan haberlerden mescidin çok müsait olmadığını ve insanların cuma vakti
ortalıkta namaz
kıldıklarını ortaya taştığını gördük.
Onu da bazıları böyle sosyal medyada paylaşıp ya böyle mi olmalı diye bir şey yapmaya başladılar yani anti propaganda.
Hocam eskiden biliyor musun havaalanlarında mescit yoktu.
Evet hakikaten
yani
yoktu.
Ne büyük bir ihtiyaçmış değil mi ya, şimdi? Evet.
Şimdi sadece şey de değil. Çekin yaptıktan sonra içeride de ayrıca mescide ihtiyaç oluyor. Onu da sağ olsunlar düşündüler.
Evet evet.
Hamdolsun o noktada.
Eskiden onu geçtim. Mola yerlerinin bir kısmında da mescit yoktu.
Evet.
Yani şehirler arası otobüsler.
Doğru öyle durmazlardı bir de.
Durmaması ayrı hikaye. Durduğun yerde de mescit bulunmazdı ya. Yani nereden nereye gelindi nereden, aslında. Nereye gelindi, ne kadar önemli bir şey. Havaalanı dediğimiz hikaye ki hep üst düzey bir şeydi vesaireydi. İhtiyaç kesbetmezdi ki burada çok konuştuk. Statlara bile mescit ihtiyacından falan bahsediyoruz şu anda. Değil mi? Alışveriş merkezlerinde
statlarda
yoktu.
Statlarda var mıdır Mehmet abi mescit?
Var tabi hepsinde yeni statların hepsinde mescit var. Evet
güzel.
Hepsinde. Yalnız bütün tribünlerde yok. Hmm. Biraz daha o şey güzel bir mescidi yapıyorlar. Daha pahalı olan numaralı dediğimiz. Gerçi şimdi her yer numaralı da daha pahalı biletlerin olduğu yere çok iyi bir şey ama tabii o bir tribünden bir tribüne geçilemediği için hocam. Mesela sen 4 tane tribün var oradan oraya geçemiyorsun. Mescitte bir yerdeyse kale arkasındaki adam için bir yer yok hakikaten yani. Oradakiler için onlar da belki istekle şeyle.
Opera salonunda mescit olur mu Mehmet abi?
Opera salonu mescit mi olur mu? Opera salonunun içinde ayrı
opera
bir...
salonunda mescit olur deme diye sormadım bak. Opera salonunda mescit olur mu diye sordum.
Hocam yeryüzü mescit.
Ya yeryüzü mescit işte.
Her
ama sen
yerde
şimdi
mescit
biz
olur.
Kapalı yerlerdeki mescitlerden konuşuyoruz. Evet. İnsanların belli amaçlarla gittikleri AVM'lerde mescit anlıyoruz. Stadyumlarda mescit anlıyoruz. Evet. Opera salonunda mescit olur mu Mehmet abi?
Ben bu soruya bir soruyla karşılık verebilir miyim?
Buyurun.
Operaya gidenin mescit ihtiyacı olur mu?
İşte ben de tam onu soruyorum. Mescide, stadyuma gidenin ihtiyacı oluyor da operaya gidenin niye olmasın neden?
Bence olur.
Olur.
Mescitte yapalım.
Yapalım inşallah.
Operaya da gitmek isteyen namazını aksatmasın.
Hem operasını dinlesin, çağdaş
dinlesin demeyelim.
Oratoryalarını.
Demeyelim. İster dinlesin, ister dinlemesin.
Niye gidiyor ki dinlemesin diye? gidiyorsa dinleyecek. Hocam, ihtiyacını hissediyor.
Ama
Mehmet
siz
abi.
Böyle bir radyodan böyle bir
fetva insan, vermiyoruz abi.
Fetva
burası
değil.
Fetva makamı
İnsanlara
değil.
İnsanlara bir tavsiyede bulunuyormuş
Hayır,
gibi.
Değil. Öyle de bir şey yok. Mehmet abi şimdi siz evet. bunu o noktada çarpıtmayın lütfen yani. Herhangi bir böyle oratorya ya da işte opera.
Hayır,
bak adlarını
kaygım,
bile bilmiyoruz. Telaffuz dahi edemiyoruz
benim
yani.
Benim kaygım o değil hocam. Bak benim kaygım şu. Burası Erkam Radyo. Burada bir takım hassasiyet ve kırmızı
burada
çizgiler var.
Burada mescit var Mehmet abi.
Kırmızı
burada
çizgiler var.
Var. Burada mescit var.
Kırmızı çizgilerimiz var bizim. Mescit değil mesela. Burada bir opera. Operada ha ya işte bir müzik dinleyecek ve bir insan sesi dinleyecek
yani
ama
şunu...
Operada kadın erkek ayırabilirlerse sesleri. Anladın mı?
Şimdi
belki
bak,
Erkam Radyo'nun kültürüne uyar.
Şimdi bak şöyle
onun
bir şey
için
var.
Dikkatli ol.
Şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Şimdi biz orada mescid olsun, burada mescid olsun. Bazen bunu böyle o da ilginç, çok güzel böyle bana ironik bir şey gibi geliyor. Diyorlar ki kazanımlarımız. Şimdi bu kazanım ifadesini bir dönem hakikaten şey kullanırdı yani böyle solcu cenah çok ciddi kullanırdı yani. Kazanım, kazanım, kazanım. Şimdi son dönemde böyle tırnak içinde muhafazakar veya İslamcı diyebildiğimiz arkadaşlarımızın bu ifadelerini çok duyuyoruz yani. Kazanımlarımız ya elimizden birçok kazanım gidecek kazan. Ne kazanım hocam? Kazanım ne? Kazanım operaya mescit midir? Ya da bir her stadyumda, modern stadyumda mescidin olması mıdır yani? Yani şimdi iş oraya vardı ki biz işte başörtüler meselesinde de aynı tavır var. Efendim başörtülü, hostes de olsun, pilot da olsun, o da olsun, bu da olsun. Şimdi bodoslama bir yere doğru gidiyorsunuz. Değer ilke kalmıyor orada. Tek şeyiniz var elinizde, parametreniz. Burada mescid olsun. Ya orası neresi kardeşim? Oraya niye gidilir? Ben stadyumda bile mescidi tartışırım Mehmet abi.
Evet, siz mescit tartışılması yeni bir konsept herhalde. Şu kanaatte misiniz? Acaba operada mescidi dolduramazlar. Onun için lüzum yok, israf mı görüyorsunuz?
Yok, ben orada müezzinlik yapan bir arkadaşın opera sanatçılarına rakip olabileceği konusunda bir tereddütüm var.
Nerede müezzinlik yapıyor?
Opera mescidinde. Evet.
Ya tamam işte öyle bir adam alırsın ki hem müezzin olur hem operada çalışır. Bu da bizim flexible dediğimiz iş görenin çift yönlü esnek modeline uyar.
Ya bizim zaten şu anda Allah razı olsun birçok imamımızın o noktada hakikaten ciddi böyle şan dersleri aldığını falan biliyoruz Ahmet abi. Hmm. Yani güzel Kur'an-ı Kerim okumak için mi yapıyorlar yoksa kendi mesleklerini çeşitlendirmek için mi yapıyorlar bilmiyorum ama Kur'an'ı böyle bir tür solist edasıyla okumak da son dönemde bir şey oldu yani böyle.
Ama hep onların da böyle bir genetiğinde şöyle bir şey yok mudur hocam? Böyle büyümemiş midir insanlar? O müezzinlerimiz bizim.
Tabii Hafız i̇şte, Burhanlar, Hafız Saadettin Kaynaklar.
Şöyle hayır tabii. Şanlı tarihimiz, şanlı geçmişimiz diyerek adam da.
Şanı öyle anlıyorlar
evet,
değil mi?
Evet. Tamam. Tabii bir eğilim.
Bir şan eğitimi almak
bak,
gerekli.
Ben onun için dikkatle konuşun derken size. Demek ki belki hafızada bunlar kalarak. Adam o şanlı şanlı derken gidip şan dersi aldı.
Evet. Şimdi biz de bu noktada gidip bak oratoryo okunan veya bir şekilde artık ne yapılıyorsa o icra edilen, performans yapılan bir tür opera salonunda mescit diye dersek ben sonraki adımın çok sıkıntılı olacağını düşünüyorum. Başka yerde de mescit. Daha hocam, başka yerlerde var çünkü Mehmet abi.
Hocam bak bir şey söyleyeyim. Siz mesela demin söylediniz ya hostes de başörtülü olsun mu? Başörtülü hostes olsun mu? Başörtülü pilot olsun mu? Diye sormasanız da şöyle sorsanız ya pilot başını örtsün mü? Mesela diyelim ki pilot oldu. Sonra da başını örtsün mü? He örtsün dersin sen. Hostes diyelim ya şu hostes başını örtsün mü? Örtsün dersin. Ama başörtülü hostes olsun mu? Başka bir tarafa gidiyor. Aynı şey operada. Mescid olsun mu?
Çok güzel Mehmet abi. Bak ben şimdi tam güzel noktaya geldik şimdi. Şimdi burada biz başörtülü şu olsun, başörtülü bu olsun diye aslında değeri ve ilkeyi göz ardı ederek bir takım genellemeler yaparsak varacağımız yer çok sıkıntılı bir yer olacak. Evet. Ama şöyle demen biz daha uygun olabilir sanki. Seçimi öyle liyakatle yap ki vatanın evladının hiçbirisini ayırma kardeşim. Ayırma. Girmek isteyen herkes girsin.
Evet.
Bunu yap mesela. Veya öyle yap ki burası aynı zamanda insanların dini ihtiyaçlarını da görebilecekleri. O zaman dilimi içerisinde her türlü ihtiyacını görebileceği bir yer olsun. Bunu sen söyle. Bunu bir şekilde öne çıkartmaya çalış. Ama bir böyle bayraktarlık gibi bir tür de sanki böyle davanın bizatihi böyle en önemli stratejik kazanım diyor. Özellikle ironik söylüyorum. Kazanımı gibi sen bunu ortaya koyarsan gün gelir efendim başörtülü hostes ya da işte şu ya da bu senin için hedef haline gelir. O zaman da esas noktayı kaybedersin. Esas nokta adaletin sağlanmasıdır. Liyakatin esas olmasıdır. Kimse arasında farklı muamele yapılmamaya meydan vermektir.
Ya bu manada başörtüsü bir furyat mıdır?
Efendim?
Başörtüsünü bir furyat mı?
Onu Ahmet Hamdi hocamıza sorarsınız. Ahmet abi. Ben o işlerle ilgili çok ciddi bir bilgim yok yani.
Evet.
Yani.
Ben de diyorum
desek
ki
de
hocam.
Sıkıntı demesek
ben
de sıkıntı.
Ben de diyorum ki hocam. Herkes mescit mesela mescit değil mescit bir aracıdır. Mescit ne demektir?
Secde edilen yer.
Namaz ihtiyacını. İnsanların musalli hale gelmesidir. Namaz evet. kılar hale gelmesidir.
Evet sıkıntı o zaten.
Ben bütün dünyanın namaz kılmasını isterim hocam. Bütün dünyanın secdeye gitmesini isterim. Opera sanatçısı da pilot da vesaire de. Allah'ın bir emri varsa o emri bütün insanlığın yapmasını isterim. Tamam mı? Bu başka bir şey. Şimdi. Bana bunu ister mi? İsterim kardeşim ya. Bütün dünya secdeye gitsin. Ama buna ait şey de konulsun. Ama birileri gelip bana diyorsa ki kardeşim ben Hinduyum. Ben elimi yetiyorsa orada ona da şey çıkarttırmam. Tabildota inek koydurmam. Ona ayrı bir şey koydururum. Bir adam et yemiyorum diyorsa sen aç dur et yemiyorsan demem ona da. Tamam mı hocam?
Evet, evet, evet. Yani işte burada asıl olan ilkeyi savunmak Mehmet abi.
Evet.
Yani ilkeyi savunduğunuz
ama
zaman...
Ama bu bizim ilkemiz. Yani bu bizim ilkemiz ne hocam? Bizim kafamızdan uydurduğumuz bir şey değil. Teslim olduğumuz ilkeler de bu aslında.
Abi bak bu aynı zamanda aslında insanlığın gün gelip de tabii o günleri biz görür müyüz bilmiyorum ama gün gelip de fıtratallahilleti fetaran nâse aleyha diye ifade edilen Allah'ın fıtrat dinidir bu yani.
Evet.
Her fıtratın hoşlanacağı bir evet. şekilde onaylayacağı ve böyle doğal kanunlar gibi evet. Üzerinde ittifak edeceği ilkelerdir.
Yani şunu mu söylüyorsunuz?
Güzelliği herkes sever Mehmet evet. abi. Çirkinlikten herkes kaçar. Kötülük herkesin istemediği bir evet. şeydir. İyilik asıl olandır. Yani buralarda işte şeytanlaşmış bazı insanlar ya da kötülüğü tergip ederek böyle bizim iyiyle aramızı açmaya çalışan insanlar fıtrattan kopmuşlardır. Fıtratla alakaları kalmamıştır.
Demek ki yani Allah'ın söylediği bir şey genel kabul görmüyorsa orada insan fıtratını mı kontrol etmeli?
Kesinlikle fıtratını evet. kontrol etmeli. Hatta şöyle bir şey daha söyleyelim. Tarih bunun sayısız örnekleriyle dolu. Toplu bir ceza beklesin o insanlar. Yani.
Evet.
Yani fıtrattan kopuş Allah'ın bu tür bir cezasına müstahak oluş anlamına geliyor ki o noktada mesela dün bir yerde okuduk Eyke
evet.
Kavmine Hazreti Davut'un işte cumartesi günü balık tutmak yasaklanan bir
evet.
şehir var biliyorsunuz orada.
Evet.
Burada bu insanlar cumartesi günü balıklar böyle şey yapıp akın akın gelip de diğer günler çekilince diyorlar ki cumartesi balık tutmanın bir yolunu bulalım biz ne yapalım. O denizin kenarından küçük kanallar kazıyorlar. Havuzcuklar yapıyorlar denizin kenarına. Cumartesi günü o balıklar oralara girip sonra çıkamıyorlar.
Evet.
Buna da pazar günü efendim şey yapıyorlar, avlıyorlar.
Bu nerede
balıklar.
Geçiyor hocam? Ayette mi?
Bu tefsirlerde geçiyor Mehmet abi. Bu ama böyle bir şey var. Çünkü bu kavmin ne olduğuna dair, akıbetinin ne olduğuna dair sonuçta Kur'an-ı Kerim'de geçiyor.
Hocam aklıma...
Bunlar şeytan, affedersiniz, bunlar maymuna ve domuza dönüştürülüyor daha sonra.
Evet.
Çünkü bir kısmı karşı çıkıyor buna. Diyor ki yapmayın böyle diyor ve kendileri bir duvarla ayırıp ayrı bir şehir oluşturuyorlar.
Evet.
Bir kısmı, ikisi arada derede yani çok da bir şey demiyorlar ama yapmıyorlar da. Bir kısmı da tamamen bu işin içerisine girip yapıp Allah'a isyan ediyorlar. Allah onları daha sonra domuza ve hınzıra dönüştürdü diye ayette ifade geçiyor.
Aklıma şu geldi şimdi. Bize düşen nedir? Hani biz de hep mesela bazen iktisat tarihçilerinin tez savunmasına gireriz de onlar o tahrir defterlerinden incelemeler yapıp da.
Ya Mehmet abi sen nasıl giriyorsun iktisat tarihçilerinin tez savunmasına ya?
Hocam biz hocayız ya, ne olacak? O iktisat, ben işletmeciyim. Çok uzak alan değil ama ben onlara şuna karşı çıkıyorum hep. Belli bir dönemde işte Safranbolu bölgesindeki inek sayısı geliyor. Ben de bir şey bekliyorum. Yani acaba bugüne ait ne söyleyecek? Bitiyor orada. Bir tespit var, bitti. Ya abi diyorum, bugünkü inek sayısıyla bunu bir karşılaştırsanız da verileri alıp. Biz hep kafam öyle çalışıyor. Şimdi bunu bana söyleyince benim aklıma şu geldi. O dönemde cumartesi günü balık tutmamak iyi olarak addediliyor değil mi aslında? Balık tutanlar zemmediliyor. Benim de aklıma şu geliyor. Ya cumartesi balığa çıkalım senle diyecektim. Sırf bunlara muhalefet olsun diye. Ama şimdi kafam karıştı. Bizim bu 2019'da yaşayan bir insan için cumartesi balık tutmak mı iyi, tutmamak mı iyi hocam?
İşte o zaten aslında
Yahudi, ne yapalım?
Yahudilere cumartesi iş yapma yasağı konulmasında da aynı belki mantık var. Yani. Mantık derken onu Allah'a sığınırız, o böyle bir ifadeyi kullanmaktan da. Yani o emrin aslında hikmeti cumartesi çalışmamak. Cumartesi ibadetle meşgul olmak. Yani bizim cumamız neyse onların cumartesisi de o Mehmet abi.
Ama şöyle bizde vakti, öyle değil hocam ya. Cuma vakti.
Cuma
bir
vakti,
saat
ama
bizde orada, yasak. Bak, değil mi hocam?
Evet aynen. Orada tabii aynen bütün alışveriş haram abi yani. Sonuçta.
Bir saat.
Evet bir saatlik. Evet.
Ama onlar da bütün gündü.
Doğru.
Sonra bu nesme edildi hocam biz şeyle. Biz nesedildi yani aslında değil mi? Aslında benim derdim yani cumartesi bir iş yaptığımızda biz Yahudi'ye muhalefet ediyoruz değil mi aslında?
Tabii tabii öyle. He. Onlar çünkü asansör düğmesine bile basamıyorlar.
Yani. Biz o niyetle yaparsak sevap bile olur değil mi muhalefet niyetiyle?
Yani tabii şimdi şöyle bir tarafı da var işin Mehmet abi. Biz kendimize ait görevleri yapalım da o adamlara muhalefet etmek için.
Ama niye hocam? Geçen hafta İskender'i haklı bulduğunda bu hafta niye şey değiştiriyorsun?
O yemek meselesi.
Ama abi, her şeyimiz niyetle hocam.
Çok
bak
güzel,
bu niyete. Pazar günü çalışalım, cumartesi çalışalım.
Şöyle Mehmet abi, Yahudi'nin ortaya koyduğu o kadar işin, icraatın, projenin, sosyal medyanın ve sair medya özellikle. Çünkü medyada çok kuvvetler bu adamlar. Buralarda esas tuzağına düşüp de ondan sonra muhalefet namında böyle göstermelik birkaç şeyle sınırlı kalırsak kendimizi de kandırmış oluruz
ya
yani.
Hocam olur mu şimdi? Hakikaten karıncanın hikayesi abi. Ben de tarafımı belli, adam demiş ateşe bir su dökmüş kuşcağız, tarafımı belli edeyim, yolum belli olsun, karınca demiş anca gidiyorum. Şimdi biz bunları anlatıyoruz da şimdi cumartesi balığa çıkıyor muyuz, çıkmıyor muyuz?
Vallahi ben kredi kartıyla balık almayı tercih ederim Mehmet abi. Kredi demek? Kartı
kredi
çünkü.
Kartıyla.
Bak kredi kartı, bak işte buyur. Hadi bakalım en başta şey yani.
Ney?
Bir Yahudi icadıdır.
Kredi kartı.
Evet, para gibi aynı. İş karışık.
Evet. Ne oluyor o zaman kredi kartıyla balık
Yok alıyorsun. Şöyle yani oradan hani bir her aslında harcadığımız paranın vizaya, master'a böyle bir.
Yani öylesine
tabii,
diyorsunuz.
Mesela Troy diye bir, bak hep reklam yapıyoruz aslında evet. Şu anda ama Troy diye Türk bir firması çıkıp böyle bir alternatif kart üretmeye başladı şu anda. Ya ne kadar? Mesela sizin üniversite zannediyorum onu kullanıyor değil mi
evet,
Mehmet abi?
Evet.
Evet. Böyle bir çaba bence daha anlamlı gibi geliyor bana yani. Biz balığa çıkmayalım Mehmet abi.
Balığa çıkmayalım.
Evet. Balık kavağa çıkmadan biz çıkmayalım.
Balığa da bir mesafemiz var değil mi hocam?
Balık... Sizin zaten ben çok balığı sevmediğinizi biliyorum.
Ama şöyle hocam bak.
Niye mesafeniz var onu anlamıyorum ama.
Şöyle bir takım onun sebepleri var da. Birincisi bizim genel kültürümüzde balık böyle şey gibidir yani çok yani, öncelenmez. He, öncelenmez.
Et hiyerarşisinde çok aşağıda
evet,
bir yerdir değil mi?
Ve şeydir.
Tavuktan
işte,
bile belki.
Yani şey tabii tavuk daha kıymetli o manada.
En kıymetlisi?
En kıymetli kuzu.
Sonra koyun. Dana mı?
Yok dana da şeydir. Yani eski kültürde dana da böyle yani şey adamların yediğidir öyle.
Kuzu mudur aslında?
Kuzudur hocam. Kuzudur. Tavuk da çok kıymetliydi. Ben çocukluğumda da tavuk çok kıymetliydi hocam. Mesela etin kilosu 10 liraysa tavuğun kilosu 30 liraydı eskiden. Çünkü tavuk çiftliklerde yetişmezdi.
Nadirdi değil mi o
Nadirdi,
yüzden?
Nadirdi az bulunurdu.
Şimdi acayip...
Şimdinin yani ördeği evet. gibiydi düşün yani evet, böyle. Hani böyle tamam. Şimdi hindi de çok
özel yeniyordu yani.
Fabrikasyon oldu. Özel evet. yeniyordu. Onu söylemiyorum. Balık böyle daha çok Ermenilerin, Rumların falan yediği, deniz kenarı insanlarının yediği şeylerdi. Bak bizim insanlarımız deniz kenarından da çok haz etmemişler. Onu da söyleyeyim sana. Hep yaylalara falan geçmişler. Çok belki belli bir dönem.
Abi niye Medine'de Mekke'de çok güzel balıklar yeniyor ya? Abi. Sonra, yani şöyle onu diyeceğim yani bir bu bir kültür olarak yüzyıllardır var yani. Hazreti Peygamber zamanında böyle bir sahile gidip
çok,
de orada.
O bir seferlik çok görmezsin balık şeyini hocam.
Evet.
Ve balık ah etmiştir.
Niye ahetmişler?
Beni ne yiyen doysun ne satan kazansın demiştir.
Öyle midir?
Çünkü evet balığın yakalanma hikayesi sıkıntılıdır hocam. Avcılık gibi.
He, Sami Efendi Hazretleri'nin.
Ya bak ben işte oradan oraya bak.
Avlanan balığı yemediğini biliyoruz.
Hocam bak avcılık niye kötüdür bize göre? Avcılık caizdir aslında değil mi? Evet, hayvan evet, vurmak evet. Bilmem ne ama...
Ah almamak
lazım. Balıktan hep ah alınır hocam. Yani.
Hocam...
Balık yiyenin karnı doymaz. Doymuyor. Balık yiyerek doymazsın hocam.
Doymazsın doğru.
Balığı satan da doymaz. Hı-hı. Denizin azot etkisinin bir takım tesirleri var ki... Onu da burada konuşamıyorum.
Deniz kenarından evliya çıkmaz derler Mehmet abi.
Doktor Fırat'a bırakıyorum.
Deniz kenarından evliya çıkmaz derler. Doğru mu Mehmet abi?
Böyle bir şeye çıkar veya çıkmaz demek için her yeri araştırmış olmak lazımdır ki... bence doğrudur.
Öyle bir bağladın ki. Yok ama daha var ya. Tam tersi. Bir yerden deniz kenarından evliya çıkmışsa senin teori çöker abiciğim.
Hocam istisnalar kaideyi bozmaz.
Ama şöyle bir gerçek var tabii yani. İbni Haldun'un o hani doğru, Hadari
ben
ve Bedevi.
Evet.
Evet. Teoreminden çıktığınız zaman daha insanları daha böyle sert asil karakterli. Biraz kaba saba ama sonuçta içi dışı bir insanlar oluyor. İnsanlar şehre ve sahile doğru indikçe biraz o suyun belki tabiatını alıyorlar değil mi Mehmet abi?
Bir de şey de var. Yani şimdi insanları dağlık, şehirli ve deniz kenarı diye ayırabiliriz. Belki o manada İbni Haldun da yapıyor bunu. Şimdi deniz olunca hocam bir şekilde deniz kenarı olan yerlerde ticaret çok gelişmiş oluyor. Ticaret gelişince dünya şeyleri daha öne çıkıyor. İkincisi deniz kenarı yerlerde bu haremlik, selamlık meselesi ve biraz giyiniş meselesi de fark ediyor.
Evet evet biraz laşkalık oluyor.
Evet, evet. Gevşeklik oluyor vesaire. O tip şeyler de devreye giriyor. Ya hepsinin bir sebebi var o yüzden. O yüzden mesela bu dini temayüller genelde böyle insanlardan daha azade olunan yerlerde. Manastırlar da öyledir aslında. Hmm. Biraz tekkeler de öyledir hocam yani. Birbirine paralel diye anlatmıyorum.
İzole bunları. Edilmiştir yani.
Evet ki çok şey olmasın. Yani evet, evet. Sen kendi isteğinle gidip gelebilesin gibisinden kabul edilmiştir.
Tamam.
Bu bir sosyal bir uğraş gerektiren bir iş hocam.
Tamam.
Çok da afaki konuşup da delillendirmemek lazım ama balığa bir mesafem olduğu doğrudur.
Balığa siz tabii bu şu demek de oluyor yani. Biz inşallah son programlarımızdan bir tanesi. Ramazan'dan önceki son programımızda bir hani yine Allah için bir iftar menüsü verecektik.
Gastronomi yani. inceleyecek. Böyle söyleyelim. Siz yani o zaman, ilmi bir şey olsun.
Yani bir aslında mutfağın çok önemli unsurlarından bir tanesi olan balığı şimdiden böyle saf dışı ettiniz. Abi.
Etmedim. Bak hocam Allah bir şey
yaratmış. Doyurmadığı için mi?
Allah bir şey yaratmışsa. Onun bir alıcısı olur. Yani her
tamam.
Ne diyorlar her kör satıcının bir kör alıcısı olur.
Evet evet.
Onu da inkar etmemek lazım. Biz ilkelerden bahsediyoruz. Genel ilkelerden bahsediyoruz.
Peki oldu inşallah. Efendim hayrola bu haftada yine gündeme ve gönlümüze dair.
Yapacağını yaptı.
Yapacağını yaptı. Ve nereden nereye diyeceğimiz bir muhteva ile sizlerin efendim. İnşallah evlerinize misafir oldu. Umarız tabii sürçülisan etmemişizdir. Bir sonraki hafta tekrar buluşmak ve görüşmek niyetiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.